Ayrım 36, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 365. Turi Giuliano mağarasını akşam karanlığında terk ederek Aspano Pişotta'dan haber bekleyeceği Palermo'nun hemen dışındaki Cappuccini Manastırı'na doğru hareket etti. Keşişlerden biri çetenin gizli üyelerindendi ve manastırın yeraltı tünellerinde, katakomplarda görevliydi. Bu tünellerde yüzlerce mumyalanmış ceset yatıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan yüzlerce yıl önce zengin ve soylu ailelerin manastır duvarlarına elbiseleriyle gömülmeleri adetti. Öldüklerinde cenaze töreninden sonra cesetler manastıra teslim edilirdi. Keşişler bedeni muhafaza etmenin ustalarıydı. Cesetleri 6 ay kadar hafif bir ısıya maruz bırakırlardı. Böylece vücudun yumuşak kısımları kururdu. Bu süreçte deri büzüşür, hatlar ölüm tarafından çarpıtılırdı. Biraz korkulu, biraz tuhaf fakat izleyici için tümüyle dehşet vericiydi. Daha sonra kostümleri giydirilir ve cam tabutlara konulurdu. Bu tabutlar duvarlardaki oyuklara yerleştirilir ya da tavandan tellerle sarkıtılırdı. Ölülerin bazıları iskemlelere oturtulur, bazıları da duvara yaslanmış şekilde ayakta dururdu. Kostümlü bebekler gibi cam muhafazalarda korunanlar da vardı. Giuliano katakombun küf kokulu taşlarına oturarak sırtını bir tabuta yasladı. İçerideki 100 yıllık ölüleri inceledi. Mavi ipek fırfırlı üniforması içinde, başında bir miğfer, elinde bir kılıçla kraliyet mahkemesinin bir şövalyesi. Fransız tarzı beyaz peruklu ve yüksek topuklu botlar giymiş bir hükümdar mahiyeti. Kırmızı cübbesi içinde bir kardinal, tacını takmış bir piskopos vardı. Cam bir muhafazanın içinde de beyaz fırfırlı bir gece elbisesi giymiş, beyaz eldivenli bir genç kız bulunuyordu. Giuliano orada geçirdiği 2 gece iyi uyuyamadı. Kim uyuyabilirdi ki? Bunlar son 300-400 yılın en büyük soylularıydı. Bu şekilde kurtlardan kaçabileceklerini düşünmüşlerdi. La Venera'nın kocası gibi sokakta ölmek çok daha iyiydi. Aslında Giuliano'yu uyutmayan, içini kemiren kuşkuydu. Don Croce o hafta saldırıdan nasıl kurtulmuştu? Operasyonun mükemmel bir şekilde planlandığını biliyordu. Portella della Ginestra'daki katliam hakkında gerçeği öğrendiğinden beri bunu düşünüyordu. Don çok iyi korunuyordu. Fakat savunmasında çok küçük de olsa bir çatlak bulunmalıydı. Giuliano sonunda çok sıkı korunan Palermo'daki Umberto Oteli'nde Don kendini güvende hissederken saldırmanın en iyi zaman olduğuna karar vermişti. Çetenin casusu olan garsonlardan biri Don'un programını ve muhafızların planını sızdırmıştı. Giuliano bu bilgiyle saldırının başarıya ulaşacağından emindi. Saldırı için 30 adamıyla Palermo'da buluşacaktı. Michael Corleone'nin ziyaretini ve Don'la öğle yemeği yiyeceğini biliyordu. Bu yüzden Michael'ın ayrıldığı rapor edilene kadar beklediler. Öğleden sonra 20 adamı otele önden saldırarak bahçedeki muhafızları bertaraf için harekete geçti. Birkaç dakika sonra kalan 10 adamıyla birlikte bahçe duvarını dinamitleyerek açtıkları delikten içeri girdiler. Giuliano bu gruba liderlik ediyordu. Bahçede yalnızca 5 koruma kalmıştı. Giuliano ateş ederek birini vurdu. Diğer 4'ü kaçarken Giuliano hızla Don'un suitine koştu fakat kimse yoktu. İçeride hiçbir koruma bulunmamasına şaşırmıştı. Bu arada çetesinin diğer müfrezesi de gelmişti. Odaları ve koridorları aradılar ama boşunaydı. Don'un koca gövdesinin bu kadar çabuk hareket etmesi imkansızdı. Bu durumdan yalnızca tek bir sonuç çıkartılabilirdi. Don Michael'ın ayrılmasından kısa süre sonra oteli terk etmişti. Ve Giuliano şimdi ilk kez aklına gelen düşünceyle sarsıldı. Don Croce saldırı konusunda uyarılmıştı. Çok kötü oldu diye düşündü Giuliano. En tehlikeli düşmanını ortadan kaldırmanın yanı sıra muhteşem bir son darbe olurdu. Eğer Don Croce güneşli bahçede bulunsaydı balatlar ne söylerdi? Fakat gün gelir bir başka şans daha olurdu. Amerika'da sonsuza kadar kalmazdı. Üçüncü sabah yüzü ve vücudu neredeyse sorumlusu olduğu mumyalar kadar soluk Cappuccini keşişi Pişotta'dan bir mesaj getirmişti. Okudu. Charlemagne'ın evinde yazıyordu. Giuliano hemen anladı. Castel Vetrano'nun usta araba sürücüsü Tu Peppino, Don Croce'nin kamyonlarını soyarken Giuliano'ya yardım etmişti ve o zamandan beri çetesinin gizli bir müttefikiydi. Üç yük arabası da Giuliano efsanesinin figürleriyle süslenmişti. Turi ve Aspano onun evini Charlemagne evi olarak adlandırırlardı. Buluşma zamanı önceden ayarlanmıştı. O gece Sicilya'da son gecesiydi. Giuliano Castel Vetrano'ya doğru ilerledi. Palermo'nun dışında çetenin gizli üyeleri olan bazı çobanları silahlı eskort olarak kullanıyordu. Adamlar yönlerini Castel Vetrano'ya doğru o kadar kolay çevirmişlerdi ki Giuliano'nun kafasında bir kuşku belirdi. Kasaba çok açık görünüyordu. Adamları gönderdi, karanlıkta uzaklaşmalarını bekledikten sonra yolunu Castel Vetrano dışındaki küçük taş eve çevirdi. Bu ev avlusunda hepsi kendi yaşam öyküsünü anlatan üç boyalı yük arabası bulunan Zu Peppino'nun eviydi. Zu Peppino onu görünce şaşırmamıştı. Arabalarından birini boyadığı fırçayı yere bıraktı, kapıyı kilitledi ve Giuliano'ya ''Bir sorunumuz var.'' dedi. ''Carabinieri'yi ölü bir katının sinekleri çektiği gibi cezbediyorsun.'' Giuliano adrenalin şoku hissetti. ''Luca'nın özel kuvveti mi?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi Zu Peppino. ''Görünürde yoklar, caddelerde devriye gezmiyorlar. Fakat işten dönerken araçlarından bazılarını yolda gördüm. Ayrıca başka arabacılardan da çok sayıda olduklarını duydum. Çetenin üyeleri için tuzak hazırladıklarından şüphelendik.'' Fakat senin olabileceğini düşünmemiştik. Çünkü güneye dağlarından bu kadar uzağa asla gelmezsin. Giuliano hızla düşünmeye başladı. Carabinieri randevuyu nasıl bilebilirdi? Aspano'nun peşinde olabilirler miydi? Michael Corleone ya da adamları boş boğazlık mı yapmıştı ya da bir hain mi vardı? Her durumda Pişotta ile Castel Vetrano'da buluşamazdı. Fakat biri randevuya gelmezse diye yedek bir yer ayarlamışlardı. ''Uyarı için teşekkürler.'' dedi Giuliano. ''Kasabada Pişotta'ya dikkat et ve ona durumu anlat. Montelepre'ye gittiğinde de annemi ziyaret et ve ona Amerika'da güvende olduğumu söyle.'' Zu Peppino bu yaşlı adamın seni kucaklamasına izin ver diyerek Giuliano'ya sarıldı ve yanaklarından öptü. ''Hiç kimsenin Sicilya'ya yardım edebileceğine asla inanmadım. Ne Garibaldi'nin ne La Febbesi Il Duce'nin ne de senin. Ama şimdi eğer istersen eşekleri arabaya koşar ve seni istediğin yere götürürüm.'' Giuliano'nun Pişotta ile randevusu gece yarısıydı. Şimdi saat 10'du. Keşif yapmak için bilerek erken gelmişti. Ve Michael Corleone ile randevunun şafakta olduğunu biliyordu. Yedek buluşma yeri Castel Vetrano'dan en azından 2 saat hızlı yürüme mesafesindeydi. Fakat Zu Peppino'yu kullanmak yerine yürümek daha iyiydi. Yaşlı adama teşekkür etti ve geceye daldı. Yedek buluşma yeri Selinus Akropolis adlı ünlü antik Yunan kalıntılarıydı. Castel Vetrano'nun güneyinde Mazzara del Vallo'nun yakınındaydı. Kalıntılar denize bakan metruk düzlükte yükseliyor, sahildeki kayalıkların başladığı yerde sona eriyordu. Selinus İsa doğmadan önce bir depremle gömülmüştü. Fakat mermer kolonlar dizisi ve kapı çerçeveleri hala ayaktaydı. Daha doğrusu kazı yapanlar tarafından ortaya çıkartılmışlardı. Üzüm asmaları ile kaplı kafatası gibi delikleri olan bir çatısı vardı. Ve taş kolonlar yüzlerce yıllık sürede aşınmış ve grileşmişti. Akropolis antik Yunan şehirlerinin güçlendirilmiş merkeziydi. Diğerleri gibi en yüksek yerde inşa edilmişti ve şimdi kalıntılar aşağıdaki ıssız kırlara bakıyordu. Korkunç çöl rüzgarı Sirocco bütün gün esmişti. Şimdi ise denize bu kadar yakın ve gece olmasına rağmen harabeleri saran bir sis vardı. Giuliano uzun ve zorlu yürüyüşün sonunda yorgun düşmüştü. Fakat aşağıyı rahatça görebilmek için kayalıklara doğru dolaştı. Öyle güzel bir manzaraydı ki bir an tehlikede olduğunu unuttu. Apollo tapınağı çarpık kolonlarıyla görkemli bir görünüme sahipti. Duvarları yıkılmış, yalnızca sütunlar kalmıştı. Çatı halatları ve kale duvarı üstünde ay, şimdi karanlık ve boş olan sürgülü pencerenin bir yanından öbür yanına parlıyordu. Akropolis'in altında şehir vardı. Tek bir sütunu ayakta kalmış, düz yıkıntılarla çevrelenmiş, binlerce yıldır direnmişti. Bu ünlü Ilfuso di la Vecchia'ydı, yaşlı kadının iyi. Sicilyalılar adaya yayılmış Yunan eserlerine alışıktı. Onları sevecen bir şekilde küçük görürlerdi. Yaygara yapanlar yalnızca yabancılardı. Şimdi önünde duran 12 büyük sütunu yabancılar ayağa kaldırmışlardı. Azametleri herkülümsüydü. Fakat arkalarında yalnızca kalıntıların panoraması vardı. Bu 12 kolonun diplerinde yan yana dizilerek komutanlarına dönmüş askerleri andıran taş basamaklar platformu yerden bitmiş gibi görünüyordu. Giuliano en üst basamağa oturdu. Ceketinin altına uzanarak silahlarını çıkarttı ve bir alt basamağa koydu. Sis kalıntılar arasında dönerek dolaşıyordu. Fakat molozların üstünde yaklaşan bir kimseyi rahatça duyabilir ve herhangi bir düşmanı o kendisini görmeden görebilirdi. Sütunlardan birine yaslandı, dinlendiği için memnundu. Çünkü vücudu yorgunluktan neredeyse düşüyordu. Temmuz ayı sanki gri beyaz sütunların üstünden geçiyor ve denize liderlik eden kayalıklara dayanıyordu. Denizin öbür tarafı Amerika'ydı ve Amerika'da Justina ile doğacak çocukları vardı. Yakında güvende olabilirdi ve bu son 7 yılda yaşadıkları bir rüya gibi gelebilirdi. Bir an ne tür bir yaşamı olabileceğini merak etti. Sicilya dışında mutlu olabilir miydi? Gülümsedi. Bir gün geri gelir ve herkesi şaşırtırdı. Bitkinlikle içini çekti, botlarını çıkararak çoraplarını ayağından sıyırdı. Ayaklarının soğuk taşla teması hoşuna gitmişti. Cebinden çıkardı 2 dikenli Hint incirinin gecenin serinlettiği tatlı suyu onu tazeledi. Bir eli yanında duran makineli tüfeğinde Aspano Pişotta'yı bekledi. 27. Bölüm. Michael, Peter Clemenza ve Don Domenic birlikte erken bir akşam yemeği yemişlerdi. Eğer buluşma şafakta olacaksa operasyon akşam karanlığında başlamalıydı. Planın üstünden bir kez daha geçtiler. Planı bir detay ekleyerek Don Domenic de onaylamıştı. Michael silahlı olmamalıydı. Eğer bir şey yanlış gider ve karabinieri ya da güvenlik polisi onları tutuklarsa, Michael'ı suçlamak için bir kozu olmamalı ve ne olursa olsun Sicilya'yı terk edebilmeliydi. Bahçede bir sürahi şarabı bitirerek kalktılar. Artık gitme zamanı gelmişti. Don Domenic kardeşini öperek veda etti. Michael'a döndü ve ona da hızla sarıldı. ''Babana en iyi dileklerimi ilet,'' dedi. ''Senin için dua edeceğim. Daima iyi olmanı dilerim. Eğer bana yine ihtiyaç duyarsanız her zaman hazır olduğumu bilmenizi isterim. Bir haber gönderin yeter.'' Üçü birlikte iskeleye doğru yürüdüler. Silahlı adamlarla dolu bir motor onları bekliyordu. Michael ve Peter Clemenza'nın binmesiyle tekne hareket etti. Don Domenic iskeleden el sallıyordu. Michael ve Peter Clemenza dinlenmek için kabine girdiler. Clemenza ranzalardan birine yattı. Yoğun bir gün geçirmişti ve neredeyse ertesi sabah şafağa kadar denizde olacaklardı. Planlarını değiştirmişlerdi. Afrika'ya uçması planlanan Mazara del Vallo'daki uçak yem olarak kullanılacaktı. Bunun yerine Afrika'ya tekneyle gideceklerdi. Clemenza böyle istemişti. Yolu kontrol edebilir ve tekneyi adamlarıyla koruyabilirdi. Fakat küçük de olsa bir hava alanını kontrol edebilmek çok güçtü. Ayrıca hava alanı girişinde zemin topraktı ve uçak çok kırılgandı. Henüz yerdeyken bir ölüm tuzağı olabilirdi. Hız aldatma kadar önemli değildi ve denizde saklanmak gökyüzünde olduğundan daha kolaydı. Ayrıca yolda bir başka tekneye transfer yapılabilirdi. Uçağı ise değiştiremezdiniz. Clemenza gün boyunca Castel Vetrano yolundaki buluşma noktasının ve Mazara del Vallo kasabasının güvenliğini sağlamak için adamlarını sevk etmekle meşgul olmuştu. Onları 1 saatlik aralıklarla göndermişti. Villa kapılarına yönelen bir konvoyun muhbirlerin dikkatlerini çekmesini istemiyordu. Arabalar gözlemcilerin kafalarını karıştırmak için farklı yönlere gitmişti. Bu arada motor Mazzara del Vallo limanına gelmiş ve ufukta şafağa kadar beklemek üzere Sicilya'nın güneybatı noktası çevresinde dolaşmaya başlamıştı. Arabalar ve adamlar şafakta onları bekliyor olacaktı. Pişotta'nın önlerine çıkacağı Trapani yoluna girmek için yapacakları yön değişikliğine rağmen oradan Castel Vetrano'ya arabayla yarım saatten fazla sürmezdi. Michael ranzalardan birine uzandı. Clemenza'nın horlamasını duyabiliyordu ve bu adamın böylesi bir zamanda uyuyabilmesine hayran olmuştu. Michael 24 saat sonra Tunus'ta ve ondan 12 saat sonra da evde ailesiyle olabileceğini düşündü. 2 yıllık sürgünden sonra özgür bir adam olmanın bütün seçeneklerine sahip olacaktı. Artık polisten kaçmayacaktı. Korumalarının kurallarına uyması gerekmeyecekti. Tam olarak ne isterse onu yapabilecekti. Fakat bunların hepsi 36 saati atlatabilirse gerçekleşecekti. Amerika'da ilk gününde yapabilecekleri üzerine hayal kurarken teknenin yumuşak dalgalanmaları onu gevşetti ve deliksiz bir uykuya daldı. Fra Diavolo daha derin uyuyordu. Stefan Andolini, Profesör Hector Adonis'i Trapani'den alması gereken günün sabahında önce Palermo'ya gitmişti. Sicilya güvenlik polisi şefi müfettiş Velardi ile randevusu vardı. Müfettiş Velardi ile Albay Luca'nın operasyon planları hakkında sık sık tekrarlanan görüşmelerden biriydi. Andolini daha sonra bu bilgiyi Giuliano'ya götürecek olan Pisciotta'ya aktaracaktı. Güzel bir sabahtı. Yolun kenarındaki tarlalar çiçekle kaplanmıştı. Randevusuna erken gidiyordu. Bu yüzden yol kenarındaki tapınaklardan birinde mola vererek bir sigara içti. Aziz Rosali heykeli önünde diz çökerek dua etti. Duası basit ve pratikti. Kendisini düşmanlarından koruması için Aziz'e bir ricaydı. Gelecek pazar günahlarını Peder Benyamino'ya çıkartacaktı ve komünyona katılacaktı. Şimdi parlak güneş çıplak başını ısıtmıştı. Çiçek kokulu hava öyle ağırdı ki burun deliklerini yıkadı ve nikotin tadını temizledi. Çok açtı. Müfettiş Velardi ile buluştuktan sonra kendisine Palermo'nun en iyi restoranında yemek sözü verdi. Sicilya güvenlik polisi şefi müfettiş Federico Velardi sabırla bekleyen erdemli bir kişinin zafer hazzını yaşıyordu. Her zaman nihai olarak evrene düzen getirecek olan Tanrı'ya inanmıştı ve sonunda ödülünü alıyordu. Neredeyse bir yıldır Bakan Treza'nın doğrudan ve gizli emirleri altında Giuliano'nun karabiniyeri'den ve kendi kuvvetlerinden kaçması için yardım etmişti. Katil Stefan Andolini Fra Diavolo ile buluşmuştu. Müfettiş Velardi aslında şimdiye kadar Don Croce Malo'nun altında çalışmıştı. Velardi İtalya'nın kuzeyindendi. Burası insanların eğitimle bir yere geldiği, sosyal sözleşmelere saygı duyduğu, yasalara ve hükümete inanılan bir yerdi. Velardi'nin Sicilya'da yıllarca süren hizmeti onu Sicilya halkına karşı derin bir nefret ve hor görüyle doldurmuştu. Zenginler toplumsal vicdana sahip değildi ve mafya ile bağlantılı olarak yoksulları eziyordu. Köylüler çok mağrurdu. Öyle ki yaşamlarının kalanını cezaevinde geçirecek olsalar bile adam öldürmekten çekinmezlerdi. Fakat bundan sonra farklı olabilirdi. Müfettiş Velardi'nin elleri sonunda çözülmüştü ve hava birliğini serbestçe kullanabilirdi. İnsanlar kendi güvenlik polisi ile soytarı karabiniyeri arasındaki farkı görecekti. Velardi'yi şaşırtan bu insanlara kırmızı şeritli pasolar verilmesi emrini verenin bizzat Bakan Treza olması ve onun tarafından imzalanmasıydı. Bu güçlü pasolarla barikatları geçebilir, silah taşıyabilir, rutin tutuklamalardan korunabilirlerdi. Bu pasolar toplanmalıydı. Özellikle Aspano Pisciotta ve Stefan Andolini için verilenler. Velardi bürosuna gitmeye hazırlandı. Andolini briefing için bekliyor olmalıydı. Bugün ona sürpriz yapacaktı. Velardi telefonu kaldırarak yüzbaşı ile 4 polis çağırdı. Belaya hazır olmalarını söyledi. Kendi belinde de bir silah vardı. Oysa genellikle ofiste takmazdı. Ve Stefan Andolini'yi getirtti. Stefan Andolini'nin kırmızı saçları düzgün şekilde taranmıştı. Siyah çizgili bir takım içine beyaz gömlek giymiş ve koyu renk bir kravat takmıştı. Her şeyin ötesinde güvenlik polisi şefine bir ziyaret, saygı göstermek için resmi bir sebepti. Silahlı değildi. Karargahlara girerken herkesin arandığını deneyimlerinden biliyordu. Velardi'nin masasının önünde oturmak için her zamanki gibi izin bekleyerek durdu. Fakat verilmemişti. Bu yüzden ayakta kalmayı sürdürdü. İlk uyarı sinyali kafasında çakmıştı. ''Özel pasonu göreyim.'' dedi müfettiş Velardi. Andorini hareket etmedi. Bu tuhaf isteği anlamaya çalışıyordu. ''Prensip gereği yalan söyledi. Üstümde değil.'' dedi. ''Yalnızca bir arkadaşı ziyaret ediyorum.'' Arkadaş kelimesi üzerine özel bir vurgu yapmıştı. Bu Velardi'yi öfkelendirdi. Masanın çevresinde dolandı ve Andolini ile burun buruna geldi. ''Asla benim arkadaşım olmadın.'' dedi hışımla. ''Senin gibi bir domuzla ekmek bölerken sadece emirlere uyuyordum. Şimdi beni iyi dinle, seni tutukluyorum. Bir sonraki emre kadar hücrede kalacaksın ve sana söylemeliyim ki zindanlarda kaset de var. Fakat seninle yarın sabah sakin bir görüşme daha yapacağız ve eğer zekiysen acıdan kurtulabilirsin.''
36. ayrımın sonu. Sayfa 375.